Ayrımon ve İhtilal Altan Öğmen Sayfa 117 5. Bölüm Salkım Salkım Asılmalılar 6-7 Eylül olaylarının siyasi sonuçları. Olaylar komünistlerin işi mi? Sıkı yönetim komutanı Aknoz'un formülü basit, asılsınlar. Demokrat Parti içinde hükümete muhalefet. Barut fıçısı bir grup. İnönü meclisteki konuşmasında dikkatli. Aknoz ise gazete kapatıyor. 1955'in ilk yarısı Türkiye'de dış politikadaki Bağdat Paktı havası içinde geçmişti. İç politikada da bahar havası içinde. İkinci yarısında ise büyük bir felaket yaşandı. 6-7 Eylül felaketi. O günlerde açılan soruşturmaların yassı adaya kadar uzanan sonuçlarını öfkeli yıllarda anlatmıştım. Ama olayın bir de siyasi sonuçları var ki onu şimdi anlatacağım. O siyasi sonuçlar 6 Eylül gününden 6 gün sonraki 12 Eylül sabahı Ankara'da kendini göstermeye başladı. 6-7 Eylül olayları sonrasında tatilde bulunan meclis o gün olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Gündeminde o olaylar sırasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilan edilen sıkı yönetimin onaylanması ve süresinin belirlenmesi vardı. 1955'in 12 Eylül gününde gündemdeki sıkı yönetim konusunda başlayan görüşmeler o vakte kadar görülmemiş bir siyasal depremin başlangıcı oldu. Hükümet sadece mecliste muhalefet partileri tarafından değil, meclisten önce toplanan Demokrat Parti grubunda bazı Demokrat Partili milletvekilleri tarafından da ağır şekilde eleştirildi. O depremin artçı sarsıntıları da gecikmedi. Ekim ayında Demokrat Parti'nin kongresini, Kasım ve Aralık aylarında meclis grubunu sarstı. O sarsıntıların sonucunda Demokrat Parti'nin içinden yeni bir muhalefet partisi çıkacaktı, Hürriyet Partisi. Ayrıca DP grubunun tartışmalı bir toplantısında hükümetin tüm bakanları istifa etmek zorunda kalacaktı. Eski Menderes hükümeti gidecekti, yerine yeni bir Menderes hükümeti kurulacaktı. Bunları kronolojik olarak göreceğiz ama önce İstanbul'un 6-7 Eylül gecesinden sonraki manzarasını hatırlayalım. 1955 Eylül'ündeki İstanbul. 6 Eylül 1955 akşamından sonraki İstanbul, başta Beyoğlu bölgesi olmak üzere belirli yerlerdeki belirli iş yerleri ve konutları tahribata, insanları saldırılara uğramış bir şehir. Artık sıkı yönetim altında. Bir yandan yıkıp dökülenin derlenip toplanmasına, maddi ve manevi yaraların sarılmasına çalışılıyor, bir yandan da olayın şüphelilerinin belirlenmesine ve haklarında soruşturma yürütülmesine. Sıkı yönetim komutanının adı Korgeneral Nurettin Aknoz. Erzurum'da 3. Ordu müfettişi iken, o zaman ordu komutanlarına müfettiş denilirdi, 6-7 Eylül günü görevinden alınan İstanbul 1. Ordu müfettiş vekilinin yerine getirilmiş. Onun o mevkiye gelmesini sağlayan politikacı, adı kitapta da sık sık geçecek olan Doktor Mükerrem Sarol. Aknoz'u tanıyormuş, İstanbul'a güvenilir bir sıkı yönetim komutanı aranırken Başbakan Menderes'e onu tavsiye etmiş. Aknoz 59 yaşında sert bir asker olarak tanınıyor. Sertliği yaptım, ettim diye birinci tekil şahıs ifadesi kullanarak yayınladığı bildirilerde de görülüyor. O sıralarda Türkiye'nin en ünlü askeri o. Sonra orgeneral olacak, 1957 seçiminde de Demokrat Parti listesinden aday gösterilip milletvekili olacak. Aknoz'un emrindeki sıkı yönetimin gözaltına aldığı kişiler 3 grupta toplanıyor. 1. Vurkırcılar. O grupta vurma, kırma, yağmalama olaylarına fiilen karıştıkları görülen veya işitilen veya ihbar edilen ya da gazetecilerin çektikleri fotoğraflardan anlaşılanlar var. Tabii o zamanlar caddelerde, binalarda ne güvenlik kameraları var ne de herkesin cebinde amatörce fotoğraf çekebileceği cep telefonları var. Toplumsal olaylardaki şüphelilerin saptanmasının 3 yolu biliniyor. Görgü tanıklarını veya görgü tanıklarının anlattıklarını duyanları konuşturmak, ihbarları değerlendirmek ve varsa gazetecilerin çektiği fotoğraflara bakmak. Şüphelilerin yüzlercesi işte o metotlarla yakalanıp Davutpaşa ve Selim yakışlarına doldurulmuş, haklarında soruşturma başlatılmış. 2. Kıbrıs Türktürcüler. İkinci gruptakiler Kıbrıs Türktür Cemiyeti mensupları. Olaya derneklerinin adı ve amacı dolayısıyla siyaseten karışmış olabilecekleri varsayılıyor. Kıbrıs Türktür Cemiyeti milliyetçi bir dernek olarak Kıbrıs sorununun alevlenmesiyle birlikte 1954 sonlarında hükümetin de desteğiyle kurulmuştu. Amacı Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumaktı. Başlangıçta komite halindeydi, sonra cemiyet olmuştu. Kurucuları arasında başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere bazı gazeteler ile Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, Devrim Ocakları gibi gençlik kuruluşları vardı. Cemiyetin başkanı Hürriyet'ten Hikmet Bil'di. Başkan yardımcısı Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanı Doktor Hüsamettin Can Öztürk'tü. Sekreter üyesi de o sırada Yeni Sabah gazetesinde görev yapan gazeteci Orhan Birgit'ti. Sonraki yıllardaki ünlü politikacı ve ilk Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanı. Bu cemiyet Kıbrıs'la ilgili daha önceki tanıtım faaliyetinde broşürler, pankartlar basılmasında, konferanslar, gösteriler düzenlenmesinde hayli faaldi. Hükümet yetkilileriyle temasları vardı. Cemiyet Başkanı Hikmet Bil de 6 Eylül'den bir önceki gün Başbakan'la bir görüşme yapmıştı. Olaylardan sonra ise Hikmet Bil, Hüsamettin Can Öztürk ve Orhan Birgit üçlüsü, cemiyetin diğer yönetim kurulu üyeleri ve aktif üyeleriyle birlikte gözaltına alınmışlardı. Toplam sayıları 60 kadardı. Cemiyet ayrıca kapatılmıştı. Onlar İstanbul'un en iyi korunan hapishanesi Harbiye'deki ordu evi arazisi içindeki, o zamanki, cezaevi binasına yerleştirilmişlerdi. 3. Ve her zamanki şüpheliler. Üçüncü gruba gelince, o gruptakiler her zamanki şüpheliler diye de anılabilecek olan komünistlerdi. Onların Kıbrıs Türkçülerle hiçbir ilgisi yoktu. Hatta görüşleri onlarınkine zıt sayılırdı. Onlar da aynı günlerde evlerinden, iş yerlerinden toplanmış, Harbiye cezaevinin bir başka koğuşuna konulmuşlardı. Sayıları 40 civarındaydı. Kıbrıs Türk Türcülerden ayrı tutuluyorlardı. Aralarında Aziz Nesin, Kemal Tahir, Hasan İzzettin Dinamo, Asım Bezirci gibi yayın hayatımızın usta yazarları da vardı. Ve o ilk günlerde gerek hükümetin, gerek sıkı yönetimin, gerekse bazı gazetelerin asıl şüpheliler olarak gösterdikleri onlardı. Çünkü o zamanlar bunun gibi bir soruşturmanın mantığı şöyleydi. 6-7 Eylül olayları gibi Türkiye'ye çok büyük zarar veren bir olay kimin işine yarar? Türkiye'nin düşmanlarının işine yarar. Türkiye'nin baş düşmanı kim? Rusya. Rusya'nın Türkiye'deki uzantıları kimler? Komünistler. Onlar kim? İşte Aziz Nesin, Kemal Tahir, Hasan İzzettin, Asım Bezirci ve diğerleri. Öyleyse bunu da onlar yapmışlardır. Atın içeri onları da. Şaka gibi geliyor ama o zamanki mantık buydu. Sadece dönemin siyasetteki basındaki ünlü komünist avcıları değil, bizzat hükümet aynı iddiadaydı ve bu iddiayı resmen ilan ediyordu. Daha olayın ilk gecesinden sonraki 7 Eylül 1955 tarihli ilk hükümet tebliğinde yer alan teşhis malum şöyleydi. Dün gece İstanbul ve memleket esas itibariyle bir komünist tertip ve tahrikine ve ağır bir darbeye maruz kalmıştır. Peki komünistler, yani Aziz Nesin ve arkadaşları, o tertip ve tahriki nasıl yapmışlar? İstanbul'un her yerindeki yüzlerce binlerce saldırganı nasıl harekete geçirmişler? Bu sorunun cevabı yoktu ama hükümet ilan ettiği iddianın doğruluğundan emindi. Hükümet bunu baştan böyle ilan ederse güvenlik güçleri ne yapmaz? Onlar da hükümetin herhalde bir bildiği vardır diye çalışmalarını her şeyden önce komünistler üzerinde yoğunlaştırmışlardı. 6-7 Eylül şüphelisidir diye gözaltına alınan yeni komünistler de Harbiye Ordu Evi yerleşkesindeki cezaevine konulmuşlardı. Ama tabii Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nin milliyetçileriyle aynı bölüme değil. İki grup için iki ayrı bölüm oluşturulmuştu. Birbiriyle temasları olmuyordu. Harbiye'deki kıdemli komünistler. Harbiye'deki cezaevinde ayrıca birkaç yıldan beri orada olan kıdemli komünistlere gelince, bundan önceki kitapta anlattığımız 1951 tevkifatını hatırlayalım. O yıldan başlayarak tutuklanıp TKP üyesi olmak suçuyla yargılanan ve hapis cezalarına hüküm giyen 132 mahkumun bir kısmıydı onlar. 1951 sonbaharından başlayarak Sevim Tarı, Mihri Belli, Şefik Hüsnü, Abdülkadir Demirkan yani Vedat Türkali, Zeki Baştımar dahil birçok komünist önce soruşturma için oraya getirilmişlerdi. Askeri mahkeme önünde yargılanmaları ve hüküm giymeleri de orada olmuştu. Hala oradaydılar. Onlar cezaevinde cezalarının büyük kısmını çekmiş kıdemliler olarak daha fazla haklara sahiptiler. Bu bölümün başındaki fotoğrafta da görülüyorlar. Avluda volta atma, bir şeylerle meşgul olma veya oturup dinlenme imkanları vardı. Ama yeni gelenlerle temaslarına izin yoktu. İstanbul'un yeni sıkı yönetim komutanı Orgeneral Nurettin Aknoz'un dikkati de tabii Harbiye cezaevindeki iki yeni gruptan yeni komünistlerin üzerindeydi. Aknoz 6-7 Eylül'ü düzenleyenler hakkındaki hükümet varsayımına o kadar bel bağlamıştı ki soruşturmayı yürütmekle görevli askeri savcı ve yargıçlarla yaptığı ilk toplantıda o varsayımın çok açık bir gerçek olduğunu bildirdi. O gerçeğin kanıtlarının bir an önce bulunup getirilmesini emretti. Salkım salkım asılmalılar. Aknoz'un o ilk toplantısına 26 hakim, 3 adli amir ile İstanbul'un milli emniyet şefleri katılmıştı. Askeri hakim Fahri Çoker'in daha sonraki 6-7 Eylül davasında tanık olarak anlattığına göre Aknoz'un emirlerinin özeti şuydu. Aknoz bize hadiselerin tamamen komünistlerin tertibi ve eseri olduğu hakkında uzun boylu nutuklar verdi ve meydanlarda salkım salkım insanların asılı olduğunu görmek istediği hakkında sözler söyledi. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Korgeneral Nurettin Aknoz gibi hükümetin o sıradaki başbakan yardımcısı Profesör Fuat Köprülü de olayları komünistlerin tertiplediğinden emindi. Davada tanık olarak dinlenenlerden biri Milli Emniyet'in İstanbul müfettişlerinden Cemal Sancak'tı. Onun ifadesi de şöyleydi. Hadisenin ertesi günü vilayete çağrıldığımı bildirdiler. Vali odasının kapısında Alaaddin Eriş, İstanbul Emniyet Müdürü, Başsavcı Hicabi Dinç Bey ve ben bulunuyorduk. Menderes her üçümüzü çağırdı. Fuat Köprülü Bey sizinle görüşecek dedi. Fuat Köprülü bizi alıp küçük bir odaya götürdü. Hadisenin mahiyeti nedir dedi. Biz kendisine vakayı anlattık. Bir milli galeyandır dedik. Hayır, bu bir komünist tertibidir. Başvekil ve benim kanaatim budur dedi. Aynı ifadeye göre Köprülü bu kanaatinin gereği olarak müseccel komünistlerin sicillerinin hazırlatılıp tevkif edilmesini bildiriyor üç güvenlik görevlisine. İstanbul Emniyet Müdürü Alaaddin Eriş, İstanbul Başsavcısı Hicabi Dinç ve Milli Emniyet Şefi Cemal Sancak bunun üzerine müseccel komünistlerle ilgili operasyonu başlatıyorlar. Onları gözaltına alıyorlar ama sorumlu olduklarını gösterecek hiçbir kanıt bulamıyorlar. Tam tersine onların olaylara hiç karışmadıklarını gösteren kanıtlarla karşılaşıyorlar. Bazıları evvelce başka davalardan yatmışlar ama hiçbirinin 6-7 Eylül olaylarıyla ilgisi olmadığı o soruşturma sırasında da çok açık şekilde belli oluyor. Ama durum değişmiyor. Aziz Nesin'den Kemal Tahir'e, Hasan İzzettin Dinamo'dan Asım Bezirci'ye kadar 40 civarındaki komünistlik şüphelisi 6-7 Eylül olaylarının da şüphelisi olarak Harbiye'deki askeri cezaevinde yatmaya devam ediyor. Ankara'da da aynı tez. Gelelim Ankara'ya. Durum Ankara'da da İstanbul'daki gibiydi. Hükümetin 6-7 Eylül'le ilgili siyasi çizgisi ortada hiçbir kanıt olmadığı halde aynı varsayıma dayalı kalmaya devam ediyordu. Olayın mecliste görüşülmesi sıkı yönetim kararının onayı için oldu. Meclis onayı anayasanın gereğiydi. Tatilde bulunan meclis 12 Eylül 1955 gününde yapılacak olan olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Gündemde sadece hükümetin sıkı yönetimle ilgili tezkeresi vardı. Hükümet 6-7 Eylül'de ilan edilen sıkı yönetimin İstanbul, İzmir ve Ankara'da bir yıl süreyle uygulanmasını istiyordu. Meclis hükümetin bu talebini o toplantıda kabul ettikten sonra yeniden tatile girecekti. Hükümetin hesabı buydu. Tatilden gelen milletvekillerinin Ankara'nın siyasi kulislerindeki sohbetlerinden anlaşılan ise şuydu. 6-7 Eylül olaylarında hükümetin sorumluluğu bulunduğunu düşünenler sadece muhalefette değil, iktidar partisi içinde de vardı. Demokrat Partili bazı milletvekilleri de Selanik'teki bomba olayının ve onun arkasından İstanbul'da başlayan gösterilerin tertip olduğuna inanmıyorlardı. Ama yine de hükümetin güvenliği sağlamaktan aciz kaldığı kanısındaydılar. Bu konunun en azından meclis toplantısından önce yapılacak Demokrat Parti grubunda görüşülmesini istiyorlardı. İktidar gruplarının bugünü ve dünü. Burada bir parantez açalım. Bir bugün ve dün karşılaştırması yapalım. İktidar partisinin meclisteki grup toplantıları denilince akla bugün şu tablo geliyor. Toplantı basına açık olarak başlar, genel başkan, başbakan kürsüye çıkar, en az bir saat konuşur, başka kimseye söz verilmez. Toplantı ya biter ya da basına kapalı olarak kısa bir süre daha sürer. Ama bazı istisnalar dışında kürsüye gene genel başkan, başbakan çıkar. Partisinin milletvekillerine basına yansımasını istemediği mesajlar verecekse onları verir, toplantı gene biter. Sonuç olarak genel başkan, başbakan toplantının hem basına açık olan kısmında kamuoyuna hem de kapalı toplantıda milletvekillerine söylemek istediklerini söylemiş olur. Toplantının işlevi zaten budur. Demokrasimizin ilk dönemlerindeki grup toplantılarının işlevi başkaydı. Toplantı basına baştan itibaren kapalı olurdu. Milletvekilleri de söz alabilirdi. İktidar partisi grubunda hükümete yönelik eleştirileri olanlar bunları dile getirebilirdi. Gerçi özellikle 1954 seçiminden sonraki yıllarda bu gelenek yavaş yavaş değişiyordu. İktidar grubu başkanları eleştiri yapması muhtemel milletvekillerine söz vermemek için çeşitli önlemler alıyorlardı. Eleştiricilerin bunları aşması kolay olmuyordu ama bazen tüzüğün verdiği imkanları kullanıp bunu başarabiliyorlardı. 1955 yılının 12 Eylül'ündeki DP grubu öncesinde durum şuydu. Hükümete yönelik eleştirilerini dile getirmek isteyenlerin de o eleştiriyi dinlemek isteyenlerin de sayıları artmıştı. Grup başkanının eleştiricilerin söz hakkını kısmak için önlem alması zorlaşmıştı. Tabii bunların basına yansıması ayrı bir konuydu. Grup yönetimi bunu önlemek için çeşitli tedbirler alıyordu. Milletvekillerini parti disiplini açısından uyarıyordu. O tedbirlerin aşılması gazetecilerin kapalı toplantıdan haber alma yeteneklerine bağlıydı. Bu ancak kısmen başarılabiliyordu. İçeride olan biteni gazetecilere bildirmeyi göze alan milletvekili sayısı azdı. Onların da bildirdikleri veya ağızlarından kaçırdıkları ya da ağızlarından kaçırır gibi yaptıkları bilgiler sınırlıydı. Ayrıca gazetecilerin bu şekilde edindikleri bilgilerin doğru olduğunun garantisi yoktu. Bilgileri verenler istemeyerek de olsa yanlış şeyler söylemiş olabilirlerdi. Bir de şu vardı, konuşması gazetecilere yansıyan milletvekili grup yönetiminden bir baskı karşısında kalırsa ben öyle konuşmadım diye bunu yalanlayabilirdi. O yüzden gazetelerdeki grup haberlerinin doğruluğu yanlışlığı sık sık tartışma konusu olurdu. Bu durumun sonucu şu olmuştur. Demokrat Parti'nin grup toplantılarında yapılan konuşmaların aslında en uygun olanları ertesi günlerdeki haberlerde değil, daha sonraları yazılan anılarla ortaya çıkmıştır. Toplantı tutanaklarının bir kısmı da yassıada soruşturmalarının savcılarınca bulunup incelenmiş, duruşmalarda açıklanmıştır. Ama o tutanaklara da orada adları geçenler tarafından doğru veya tamamı olmadıkları açısından itirazlar yapılmıştır. Bu yüzden yapılacak araştırmalarda o tutanakların da anılarla birlikte değerlendirilmesi daha sağlıklıdır. Barut fıçısı gibi bir grup. 12 Eylül'deki olağanüstü meclis toplantısı öğleden sonraydı. DP grubu sabahleyin toplanacaktı. Başbakan Adnan Menderes ve yakın arkadaşları görüşmelerin sadece meclise değil grup toplantısında da kısa kesilmesinden yanaydılar. Grubun sıkı yönetimi hükümetin istediği gibi onaylamasını istiyorlardı. Onlara göre bu onay meclis oturumunda da gene kısa bir görüşme sürecinden sonra meclis kararı haline getirilmeliydi. Bunun için yoğun bir kulis faaliyeti sürdürüyorlardı ama işleri kolay değildi. Demokrat Parti milletvekilleri aslında daha 6-7 Eylül olayları olmadan önce de genel durumdan rahatsızdılar. Tatil sırasında temasa geçtikleri seçmenlerince acı acı eleştirilmişlerdi. Başta mal darlığı ve pahalılık olmak üzere ekonomik sorunların olumsuz etkileri seçim çevrelerinde bitip tükenmek bilmeyen şikayetlere yol açıyordu. Bunlara 6-7 Eylül felaketinin eklenmesi bu şikayetleri daha da arttırmıştı. Gelişmeleri o günlerin siyasi havasını yaşayan ve anılarında yansıtan Demokrat Partili politikacıların anlattıklarından izleyelim. Doktor Mükerrem Sarol 1950'li yılların en ünlü siyasetçilerinden biridir. Menderes'le yakınlığı 1940'lı yıllarda başlar. Sarol 1940'lı yıllarda Aydın Devlet Hastanesi'nin Nisaiye servisine yeni tayin edilmiş bir doktordu. Menderes de Aydın'daki Çakırbeyli çiftliğinin sahibi ve iktidardaki CHP'nin Aydın milletvekiliydi. Tanışmışlardı. Zaman içinde dostlukları ilerlemişti. Menderes'in CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'nin dört kurucusundan biri olmasından sonra o dostluk güçlenmişti. Menderes onun Demokrat Parti'den politikaya girmesini istemişti. Devlet Hastanesi doktorluğundan ayrılıp İstanbul'a göç eden Sarol da 1950 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak meclise girmişti. Artık Demokrat Parti'nin İstanbul örgütünde de etkili bir kişi olarak Menderes'in parti içindeki en sadık destekçilerinden biriydi. Menderes de Sarol'u 1954 seçiminden sonra basın işleriyle ilgili devlet bakanı olarak hükümetine almıştı. Sarol 12 Eylül 1955 günü devlet bakanı olarak meclisin hükümet üyelerine ayrılan bölümünde izlediği grup toplantısının havası için anılarında şöyle yazıyor. Bilinmeyen Menderes Kervan Yayınları. Grup barut fıçısı gibiydi. En küçük kıvılcım bütün grubu bir yanardağa çevirebilirdi. Bir gün önce birçok arkadaşımla görüşmüş tartışmıştım. Ancak aylardan beri sürüp gelen grup içi grup dışı tahrikler, kongreler, muhalefet partileriyle zaman zaman meydana gelen vahim sayılacak sert tartışmalar yavaş yavaş memleketin siyasi ikliminde kendini hissettirmeye başlamıştı. Madde darlığı, nispi bir pahalılık, ücretlerin fiyatların gerisinde kalması, parti içi dargınlıklar, küskünlükler grubumuzu etkilemişti. Başbakan hususi mahkemeleri de düşünebiliriz. Demokrat Parti Meclis Grubu'nun 12 Eylül 1955 sabahındaki basına kapalı toplantısı hakkında görüşlerini anılaştıran DP'li siyasetçilerden biri de DP'nin önceki bakanlarından ve o sıradaki genel yönetim kurulu üyelerinden Profesör Rıfkı Salim Burçak'tı. Benim de siyasal bilgilerden hocam olan Profesör Burçak'ı bu dizinin daha önceki kitaplarını gören okurlarımız tanımıştır. Bu kitabın ikinci bölümünde de 27 Mayıs sabahındaki DP'li politikacıların anılarına yer verirken onun Yassı Ada ve Ötesi adlı kitabından alıntılar yapmıştım. Burada da onun 10 yılın anıları adı altındaki çok daha hacimli kitabından alıntılar yapacağım. Burçak kitabının 12 Eylül 1955 tarihli DP grubu toplantısı ile ilgili bölümünde o toplantının havasının baştan beri gergin olduğunu belirtiyor. 10 yılın anıları 1998 Nurol Matlacılık. Anlattığına göre grup saat 10'da toplanmıştı. Gündemde hükümetin 6-7 Eylül olayları dolayısıyla ilan ettiği sıkı yönetimin İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsamak ve bir yıl sürmek kaydıyla kabul edilmesi talebi vardı. Bu istek üzerinde görüşmeler başlamıştı. Ama başbakanın başlangıçta yaptığı kısa konuşmadan bu görüşmelerin bir an önce bitmesini istediği anlaşılıyordu. O konuşmanın özetini Burçak'ın anlatımından izleyelim. Başbakan Menderes hadiselerin genişliği ve önemi göz önünde tutulunca ileride hususi mahkemelerin tesisini bile düşüneceğimiz zamanın gelebileceğini söyledi. Hadiselerin ayrıntıları üzerinde bugünden durmanın tedbirleri vaktinden önce ifşa etmek gibi bir mahzur taşıdığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Hadise zemini çoktan beri hazırlanmış olan büyük bir komünist darbesidir. Eğer Kıbrıs meselesi olmasaydı bu hadisede komünistler bu derece başarı elde edemezlerdi. Komünistler de olmasaydı Kıbrıs nümayişi yani gösterisi nezih bir nümayiş hududunu aşmazdı. Hükümetin 6-7 Eylül olaylarından hemen sonraki bildirisinde olayların bir komünist darbesi olduğu tezi başbakanın konuşmasının ana eksenini oluşturuyordu. Başbakan hiç kimsenin itiraz etmemesini istediği o tezi kısa konuşmasında özellikle vurgulamıştı. Burçak'ın anılarını izlemeye devam edelim. Başbakan olayı milli bir felaket diye niteledikten sonra akla gelen ve gelmeyen her türlü tedbirin alınmış ve alınacak olduğunu ve böyle bir hadisenin bir daha vukuunu önlemek için bütün gayretlerin sarf edileceğini bildirdi. Dünya Komünist Teşkilatı'nın Türkiye'yi hedef olarak aldığını ve yurdumuzda umumi bir kargaşalık çıkarmak kararında olduğunu anlattı. Bu tehlikeyi bizim kendi aramızda mütesanit yani dayanışma içinde bulunmakla atlatabileceğimizi ve en tesirli tedbirin de bu olduğunu söyledi. Milli tesanüde en ziyade muhtaç bulunduğumuz bir sırada kabahatin sende mi bende mi olduğunu aramanın tehlikelerine de işaret etti. Açıkça anlaşılıyordu ki başbakan hadisenin ayrıntılarına girmeden sıkı yönetimin grupça tasdik edilmesini de istiyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 129.